Beşiktaş'ın yokuşundan hepinize iyi günler. Akif Bekir ile birlikte karşınızdayız. Birkaç haftalık bir ara vermiştik. Maalesef çok kötü bir Türkiye'de bu yayını yapıyoruz. Yani ben mesela 2 hafta önce Hisar önüne gittim. Birkaç günlüğüne tatile. Yani şimdi orayı görünce insan tabii çok kötü hissediyor. Çok Türkiye'nin en güzel yerleri maalesef yanıyor ve bitmiyor yani bu, değil mi? Yani 8 esas mesele, hani yangın çıkar da söndürülür yani. Yani 2 gün, 3 gün bu kadar uzun yangın ben Türkiye'de çok hatırlamıyorum. Yani bu 8. gün oldu, hala açıklamalara göre 12 yer yanıyor hala.
Tabii hala.
Kontrol altında değil daha doğrusu.
Hala devam ediyor. Türkiye bir yangın ülkesi ve yangın mevsimindeyiz. Sadece biz değil, civar birçok ülkede de, Akdeniz'i çevreleyen ülkelerde de uzun süreli ve yaygın orman yangınları var. Orada da kontrol altına alma zorlukları var vesaire. Evet. Çok büyük yangınlar var. Bize mahsus değil. O konuda bir kafa karışıklığı var. Türkiye hedef, işte dış güçler operasyon çekiyor. Bu bir terör saldırısı falan gibi. Yani bir dizi komplo teorisi ve hezeyan gene savrulmaya başlandı.
Ama orada bak, dikkat edersen şöyle bir şey var. Önce sabotaj ihtimalinden bahsediliyor. Sabotaj deniyor. Bizdekiler sabotaj deniyor. Fakat yangın kontrol altına alınamadığı, Türkiye'de işte hükümet bu konuda eleştirilince de deniyor ki bütün ülkelerde yanıyor o zaman deniyor. Yunanistan da yanıyor, İtalya da yanıyor. Fakat mesela Yunanistan, İtalya yanıyor, Lübnan yanıyor, Suriye yanıyor. O zaman sabotaj değildir tezine itiraz ediyorlar. Hayır. İki türlü kullanılıyor bu yani.
Bu şey sık sık bu son yıllarda şu denmeye başlandı ya, iktidar propagandası için. Bütün tuşlara aynı anda basıyorlar diye. Bütün tuşlara evet, yine aynı anda basıyorlar. Yani o olmazsa bunu veriyor. Birbirinin zıddı, senaryoları, savunmaları aynı anda satıyorlar. Taban tabana zıt argümanları birlikte satıyorlar. Aynı rafta, aynı tezgahta satılıyor. Yani bu şeyi beğenmedin mi? Dış güç saldırısı, bu bir ABD operasyonu. İşte Biden yangınları bunlar. Perinçek öyle diyor ya, Biden yangınları bunlar diyor. ABD bize savaş açtı, ABD saldırısı bu diyor. Buna verilecek cevap ne peki? Ormanları, yangınları söndürmek değil. Buna verilecek cevap diyor, yangınları söndürmek. Onu bekliyorsun değil mi? Öyle devam edecek cümle. Hayır, o değil. Ne? HDP'yi kapatmaktır. Ya ormanlar yanıyor, buna cevap vereceksin. Ne yapman gerekir? HDP'yi kapatman gerekirmiş.
Evet. Yani cevap Ahmet olarak. Hoca da böyle söyledi diyorsun. Perinçekli Cübbeli Ahmet Hoca bu konularda hemfikir. Uzun
tabii,
süredir.
Yani Cübbeli'nin başka bir önerisi daha var gerçi. Yani oturduğun yerden tekbir getir gene söner diyor da. Perinçek'in öyle bir ikinci alternatif planı da yok. Yani
yangına karşı hiçbir çözüm önerisi yok.
B planı da yok yani.
Diyor su ki, dökün bile demiyor.
Yanarsa yansın, bırak ormanı diyor. Sen HDP'yi kapat. Evet. Peki ikinci aşamada ne yapacaksın? İlk cevap bu. İkinci cevap herhalde ondan sonra da CHP'yi kapattıracak. Böyle gidecek. Yangınları söndürmekle değil, muhalefeti söndürmekle uğraşan bir iktidar savunması var. Evet. Yangınla mücadele etmiyorlar. Eleştiri ve tepkilerle mücadele ediyorlar. Yani niye etkin müdahale edemedik, neden hazırlıklı değiliz, işte niye tedbirler alınmadı ve benzeri sorular var. Niye bir yangın söndürme filomuz, uçak filomuz yok? Niye yok? Evet. Yunanistan'da var, onlar da yanıyor ama onlar da var. Yunanistan'da var, İtalya'da şimdi var, İspanya'da var, Hırvatistan'da var.
Alçak uçuş yaparak bir yangın söndürme uçağının işte şey yapıldığının görüntüsü sosyal medyada dolaşıyor. Anında müdahale ediyorlar.
Ya bunların hepsinde var. Ukrayna'dan bile uçak istedik geldi değil mi? Biz de şu an işte söndürme çalışmalarına katılıyor. Orada var, İran'da var. Niye bizde yok? Ya bu soruyu söndürmeye çalışıyorlar. Yangınları değil. İktidar savunmasının odağı bu. Öyle olunca da ortaya bir sürü deli saçması şey çıkıyor. Ama bunu satın almadın diyelim. O zaman sana öbürünü veriyor ya, her yer yanıyor zaten. İşte terör yaktı deniyor. Yani terör örgütü bitirilmişti. Hala Türkiye'nin her tarafında bu kadar yangın çıkarma kapasitesi, gücü.
Aynı anda 71 yerde farklı.
Evet, yerde. Bunu nasıl yapabildi? Şimdi bunu sorduğun zaman o zaman da İçişleri Bakanı bozuluyor. Çünkü terörle mücadele başarısı en gurur duyduğu şey, o konuda en büyük iddiası o. Yani terör örgütünü bitirdiği iddiasında İçişleri Bakanı Soylu. O zaman O itiraz ediyor buna. Geçen sene de etmişti zaten. Evet. Bu Ateşin Çocukları diye bir örgütün üstlendiği şeylere sen yazdın onu. Hı hı. Üstlendiği yangınlar için. Ya bunlar 850 tane yangın üstlendiler. Bunların 400'ü hiç çıkmamış yangın diye. Bunların nasıl bir propaganda çabasıyla bu üstlenmeleri yaptıklarını deşifre etmişti.
Bu ve yılda hiçbir şey söylemedi. Şimdiki şeyde de İçişleri Bakanı bunu yani sabotaj ihtimalini doğrulayan hatta tam tersi şeyler söyledi.
Reddediyor. Tabii tabii yalanlıyor. Elimizde bir delil yok. Olsa ya sabotaj olsa biz delilini bulur deliliyle açıklarız diyor. Hı-hı. Ya ortada yok diyor. Daha önce de bir bulguya rastlamadık. Henüz bir sabotaj bulgusu yok demişti. Hatta sabotaj var, kundaklama var işte filan yaygaraları sebebiyle yangın söndürmeye babaları tarafından gönderilen iki kardeş kundakçı zannedilerek linç edilmek istenmişti. Az kalsın,
evet, taşlarla böyle geliyorlardı. Tabii.
Soylu onlarla ve babalarıyla buluştu bir de fotoğraf evet. verdi. Evet. Yapmayın böyle şeyler dedi. Bak evet. bu böyle şeylere yol açarsınız. Şimdi dolayısıyla bir uyarısı daha vardı İçişleri Bakanı'nın. Bu sene de tekrarlıyor onu. Geçen sene de yapmıştı. Siz doğal sebeplerle çıkmış yangınları terör örgütü üstlenmeye kalkabilir ya da bir takım örgütler üstlenmeye kalkabilir kendi reklamları için, propagandaları için. Ama siz de öyleymiş gibi bunu anlatırsanız, söylerseniz propaganda. Onların reklamına, propagandasına alet olmuş olursunuz. Terör örgütünün propagandasını yapmayın diye uyarıyor. Evet. Yapan kim? Bu uyarılar kime? Yani İçişleri Bakanı bu mücadeleyi ve Emniyet Genel Müdürlüğü asılsız provokatif paylaşım yapmayın diye Emniyet Genel Müdürlüğü de işten başlattık diye açıklama yaptı. Mücadele ediyorlar. Bu uyarılar Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı kimle mücadele ediyor? Kime karşı veriyor bu mücadeleyi? Muhaliflere, muhalefete karşı değil. İktidar propagandası yapıyor evet, bunları.
Medyası günlerdir bunu yazıyor. Şey yapıyor.
Emniyet yalanladı, bir drone görüntüsü vardı mesela. Kim yaydı o drone görüntüsünü? İşte eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Washington Büyükelçisi evet. Serdar Kılıç. O bu filan yani. Yani evet. baş edemiyor. İktidar şu an, iktidarın kimi aktörleri mesela Süleyman Soylu.
Sağduyulu kaldı değil mi bu şeyde?
Sağduyu timsali kaldı. Sağduyu akla mantığa davet ediyor sürekli.
Bir de şeyi de görüyor herhalde. Sokakta da bir sürü sonucu oluyor bunun. Yani linç girişimleri oluyor. İnsanlar kimlik kontrolüne falan çıkıyorlar. Bunu da sahada da görüyor herhalde. O biraz da oradan da frene basıyor olabilir.
Bence onun da etkisi var. Fakat geçmişte mesela bu sokağı tahrik eder. Benzin dökmeyeyim ben de. Hani filan hatta ateş varsa bunu körüklemeyeyim. Gibi bir takım kaygılarla hareket etmemiş bir siyasi profilden söz ediyoruz. Yani popülizmin dibini bulabilmekte bir beis görmemiş birisi geçmişte. Şimdi popülist hamasetle mücadele ediyor, direniyor. Niye? Çünkü bir yandan bu iktidarı savunmak adına geliştirilen argümanlar terörle mücadele başarısını gölgeliyor. Yani kendisini de ucu kendisine dokunuyor. Siz iktidarın yangınla mücadele başarısızlığını, fiyaskosunu örtmek için eğer terörle mücadele başarısını gölgeleyecekseniz buna itiraz edecek ilk kişi kim olabilir? İzin vermeyecek ilk kişi İçişleri Bakanı olur, Süleyman Soylu olur. O izin vermiyor zaten buna. Yani onu yaparken bunu bozuyorsunuz diyor.
Bir de bu PKK'nın üstlendiği Ateşin Çocukları diye denen video 2019 yılına ait çıktı. Biliyorsun, Teyit.org videoyu araştırdı. Zaten görülüyor. 2019 yılında bir üstlenme videosu da değil. Başka olaylar, yani yangınla ilgili değil. Başka bunların yaptığı, işte başka terör eylemleriyle ilgili bir video. Ama yangınla ilgili de değil. 2019 yılına ait. Onun mesela şimdi bir takım onlara yakın site denen sitelerde haber yapılması, 2019 yılına ait bir videonun. Sonra o biliyorsun onun üstlendikleri söylenen tweet'i sildiler sonra o site. Falan böyle bir operatif bir durum da var yani burada gerçekten.
Yani ne oldukları belli değil. Zaten evet. yazdıkları metne baktığında terör örgütünün jargonu da değil. Terör evet. örgütünün bir jargonu var, bir dili var. Ya kullandığı kavramlar var filan. Alakası yok yani. Hatta o açıklamanın üstlendikleri açıklamanın altına şey yazmışlardı. Ya şey Perinçek aydınlıkçılar mı yazdı bunu diye. Onların diline daha çok benziyor. Dil tutarsızlığı da var. Yani şeye baktığın zaman terör örgütünün kullanmadığı bir jargon, ifadeler, kavramlar filanla karşılaşıyorsun. Yani birisi oturmuş işte şey yaparak biraz da hani ajite ederek durumu şey adına karşı tarafta öfke uyandıracak provokatif bir dille bu bir üstlenme metni yazmış.
Bir de burada mesela bunu söyleyenler öyle bir takım şeyler yangın uzmanlarına falan da şey yaptılar. Yani iklim şartlarını hatırlatanlar yani işte 40 derece havaya geçti, nem şu kadar düşük, şöyle rüzgar var, kuzey rüzgarları var. Hani bütün bölgemizde her yerinde yangın çıkıyor. Yani siz ne diyorsunuz kardeşim diye bilimsel açıklamalar yapanlar bile PKK'yı siz niye örtmeye çalışıyorsunuz diye suçlandı. Ama tam senin söylediğin gibi 14 farklı ilde 71 ayrı noktada bir terör örgütünün
22 il
evet çıkarması ve bunlardan bir kişinin bile şu ana kadar yakalanamaması olabilecek en büyük terör propagandası. Yani bir örgüt zaten bence o yüzden PKK da asla bunları reddetmiyor. Konuşulsun istiyor yani bu gücünü gösteriyor. Ben diyor ki ya ben her yere kadar kolumu uzatırım istediğim şeyi de yaparım. Hani yapmamam benim şeyimdir takdirimdedir. Yapmam ya da yapmamam. Hı. Bu müthiş bir terör propagandası. Bunu insanlar anlamıyorlar. Yani PKK'nın olması yani PKK neler yaptı yani Türkiye'de? Bir sürü terör saldırıları yaptı.
Yapmayacağı iş mi ya? Yani, evet. Yani insan yani, öldüren bunu yapmaz
canlı
mı?
Canlı bomba yani? Saldırısı yaptı Ankara'nın ortasında. Yani orman yakmak bunun yanında şey kalır yani. Hani, lüks bir şey kalır. Bunu söylemek değil bu. Gerçeği gerçek bir şekilde saptırılmaya çalışılıyor. Bir şeylerin üzerine örtmek için ve bunun da kötü sonuçları olabilir. Sen hem PKK 71 ilde şey 71 noktada bunu yaptı diyorsun. İnsanlar ava çıkıyorlar yani cadı avlarına çıkıyorlar. Sokaklarda olaylara neden olabilir. Bazıları ise HDP'yi işaret ediyor hemen. Hani PKK HDP. Bunun çok kötü sonuçları olabilir. O yüzden bunun üzerine gidiyoruz. Yoksa PKK yapmadığı gibi bir dertten değil tamam, yani. Hani insanlar tamam, bunu tamam. Anlamıyorlar da tam.
Ya İçişleri Bakanı da bununla bunu yapıyor, mücadele ediyor, bunu evet. Anlatmaya çalışıyor kardeşim. Öyle hemen kolayından ortada bir bulgu veri de yok. Durup dururken bir de örgütün reklamını yapmayın diyor. Bir evet. Terör örgütünün niye reklamını yapıyorsun? Sanki bunu yapma gücü varmış gibi, yapmış gibi. Yapmayacağı iş değil tabii. İçişleri Bakanı bilmiyor mu yapmayacağı iş olmadığını? Ama diyor ki elimizde bulgu yok. Bir de yapmadığı işten de ona şey yapıyorsun.
Paya veriyorsun.
O zaten propaganda peşinde. Propaganda için katliam yapan örgütlerdir terör örgütleri.
Evet.
Yani şiddeti niye kullanıyor? Propaganda için kullanıyor. Onu şiddet olsun diye değil. Ya yani kan dökülsün, insanlar ölsün, ben de burada mutlu olayım diye yapmıyor. Propaganda için yapıyor. Ormanda yaksa propaganda için yapıyor. Sen şimdi yapmadığı şeyi de ona mal ederek niye bedavadan propaganda imkanı veriyorsun diyor. Zaten ormanlarımız yanıyor, canımız yanıyor. Bir de sen üstte bunun şeyine yediriyorsun. Bir örgüte de bunun propagandasını mal ediyorsun. İçişleri Bakanı yapıyor bunu, sorun yok. Diyanet İşleri Başkanı yapıyor bunu, sorun yok. Diyanet İşleri hutbesi yapıyor. Yani... Bu saçmalıklara karşı mesela diyor ki Diyanet İşleri'nin bu cuma hutbesi afetlere karşı sorumluluğumuzun idrakinde olalım diyor. Bugün yazdım ben.
Evet.
Bu diyor böylesi zor günlerde şunu bir kez daha hatırlatmalıyız ki sel, heyelan, yangın, deprem, kuraklık ve salgın hastalık gibi afetler karşısında can ve mal kaybımızı en aza indirmek ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür. Tedbirle bu tedbir alacaksın diyor. Yani terör örgütü de yapsa söndüreceksin yangını. Önden yangın ülkesi, yangın mevsimi geliyor. Uçaklarını hazır edeceksin filan. Tabiat olayları ilahi düzen ve kanunlar gereği sebep sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir diyor. Bunun doğal sebepler de oluyor diyor. Evet. Sebeplerle de oluyor bunlar diyor.
Evet. Yani o yangınların ilk çıktığı anda bunu birisi Twitter'a yazsa bayağı bir linç yerdi yani.
Bunu söyleyeni şu hutbede 81 ilde bütün camilerde cuma günü Diyanet'in okuttuğu hutbede söylenenleri söyleyenler çok daha azını söyleyenler PKK yakıyor bunlar propagandasını yapıyor. PKK yakıyor bunlar körüklüyor. PKK yakıyor bunları aklıyor. Suçlamalarına maruz kaldılar. Peki bu da mı şimdi Diyanet PKK'nın yaktığı yangını mı körüklüyor? Mesela PKK ile CHP birlikte yangın çıkardı diye iktidar medyasının bir zırvacı başısı gene hezeyan savurdu. Öbür bir başka zırvacı başı az önce söyledim lafını. İşte verilecek ilk cevap yangınlara verilecek ilk cevap HDP'yi kapatmaktır diyor. Diyanet ne diyor? verilecek ilk cevap bir kere tedbir almaktır diyor. Hazırlıklı olacaksın can mal kaybını en aza indirmek için. Sünnetullah bu diyor. Bu işin fıtratında var. Ormanlar yanar diyor. Bilim insanların söylediklerini söylüyor. Diyor ki ya bilim diye bir şey var. Yaz mevsiminde bunlar kurur. Fön rüzgarları. Bunlar işte her an tutuşacak çıra gibi yaprağa döner. Kağıda dönüşür. Bir anda tutuşur. Ki işte kırık bir cam mercek etkisiyle tutuşturur. Yangın çıkarsa kozalaklar patlar işte bilmem.
Terebentil denen şey salgılarmış. Çamlar mesela. Bir sürü şey de öğrendik bu tabii. Şeyde yani.
Ama bunları söyleyenler PKK'yı aklamakla, terör saldırısını örtbas etmekle, hükümeti işte bir başarısız göstermekle, zorda bırakmaya çalışmakla filan suçlandılar. Terör örgütüyle beraber yangın çıkarmakla, terör örgütün çıkardığı yangının propagandasını yapmakla, körüklemekle filan suçlandılar. Peki Diyanet söylüyor, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2013-2020 arasındaki 7 yıllık orman yangını nedenleri istatistiklerini yazdın sen. Hafta içi hatırlıyor musun onu?
Evet, evet.
Şöyleydi. 2013-2020 arasında
yangın çıkma
Türkiye'de sebepleri. Yangın çıkma sebepleriyle ilgili istatistikler. Tespit edilen kundaklama sonucu çıkmış yangın 77. Başka kasıtla da işte 50 küsür toplam 100-110 kasıtla sabotaj kundaklama tarzı çıkarılmış yangın var. Toplam 2300 civarı yangın söz konusu, orman yangını bu 7 yıl içerisinde. Yıl başına 2300 olunca yıl başına kaç düşüyor? 7'ye böldüğünde 300-350 yangın düşüyor değil mi? 350'nin üstü, 300'ün üstünde yangın düşüyor ortalama yıl başına orman yangını. Yılda ortalama 300'ün üzerinde orman yangını çıkan bir ülke burası. Orman Bakan Genel Müdürlüğü'nün istatistiği. Bunlar içerisinde kundaklama olduğu tespit edilen o 7 yılda yangın sayısı 77.
Yani doğal neden 300 civarıydı. İşte şeyler var. Anız yakmak devam ediyor işte. Piknikçiler,
tabii,
sigara falan.
Kaza var. Kaza var. Marmaris'te iki çocuk kitap yakarken, 10 yaşındaki çocuklar kitap yakarken o tutuşturuyorlar. İzmarit'ten çıkıyor. Ondan sonra anız yakarken çıkıyor filan yani.
Bir sürü sıra doğal neden ama orada.
1500 tespit edilen aynen sebebi bilinemeyen 1500 tane de.
Çoğu sebebi bilinemeyen.
Evet. En büyük şey o. Kategori o. 1500'ün üstünde sebebi bilinmeyen var. Şimdi istatistikler bunlar. Devletin istatistikleri bunlar. Hem de AK Parti dönemi 2013-2020 Orman Genel Müdürlüğü'nün rakamları. Ya arkadaş bu veriler ortadayken sen hala bilimin şeyi ortadayken, orman yangınları ile ilgili söyledikleri açıklamaları ortadayken.
Dünyanın çevremizdeki ülkelerde yangınlar devam ederken.
Aynen. Hala akla mantığa savaş açıyorsun. Yani yangın söndüreceğini akıl mantık diyor ki burası yangın ülkesi, her yangın mevsimi olur. Her sene oluyor bu. Her sene oluyor. Sen kardeşim tedbir alacaksın. Bak Diyanet bile hutbe veriyor. Vatandaşa hutbede sesleniyordu yani. Tedbir alacaksın.
Sen şeyi gördün mü?
Vatandaş en fazla izmarit atmaz. Uçak alacak hali yok vatandaşın. Uçağı sen alacaksın.
Evet. Orman Genel Müdürlüğü'nün bir şeyi çıktı. Uyarısı çıktı. 2 Haziran tarihinde yapmışlar bu yıl. Bir harita. Haritanın, şimdi tabii burada yoktu. Sabah göstermiştik onu. Haritanın bir bölgesi işaretlenmiş. Şu anda yangınların devam ettiği bölge işaretlenmiş. Deniyor ki bu önümüzdeki dönemde, önümüzdeki ayda diyor, sıcaklıklar çok artacak, yangın dönemine giriyoruz, herkes dikkatli olsun. Yani işaretledi, şu anda orada işaretlenen haritada şey var, yangınlar, onu şey paylaştı, ben bilmiyordum, Selçuk Şirin paylaştı, isteyenler bakabilir onun şeyinden. Belli yani, yangının geleceği belli. Mesela ben şey,
Orman Genel Müdürlüğü de biliyor bunu diyorsun.
Yangın
yani
mevsimi diye geçiyor. Ben böyle bir laf bile varmış. Abi. Akdeniz'in yangın mevsimi diye geçiyor. Şu anda Akdeniz'de yangın mevsimimiz. Herkes bunu biliyor. Sen hazırlık yapmamışsın. Yani hazırlıksız yakalandın. Yakalanmak da denmez buna. Biliyorsun, hazırlanmamışsın yani. Hani idare ederiz diye düşündüm herhalde.
İhmalkarlık, işini yapmamışsın. Evet. İşini yapmamışsın. Sonra bakanlar ne diyorlar? Yangın yerine gidiyor. İşte yangınların nedeniyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diyor. Öbür bakan işte envanterimizde
yok diyor.
Envanterimizde yangın söndürme uçağı ve helikopteri yoktur diyor. Ama bu hep böyleydi diyor. Yani peki hep böyleydi de bu gerekiyorsa sen niye almadın? Yani böyle olması 19 yıldır iktidarda senin partin. Böyle olması senin kader de böyle mi? Devam ettirmeni gerektirmez ki.
Cumhurbaşkanımızın yani, ama tensipleriyle alacağız diyor.
Tabii ama ondan ama önce şeyi söylüyor. Ondan önce şeyi söylüyor. Gerekirse diyor biz uzay aracı bile alır orman teşkilatımıza kullandırtırız diyor. Ya uzay aracı almana gerek yok. Yangın söndürme uçağı al yeter. Bırak uzay aracını. Ya biz aya sert iniş yapmamıza gerek yok. Önce bir yangın söndürme uçağı al.
Türk Hava Kurumu'na güvenme. Eğer onunla ilişkin iyi değilse Türk Hava Kurumu'na güvenmek zorunda değilse o kadar pahalı uçaklar değil bunlar. 5 tane de sen al yani.
Tabii. Senin de hatırlattığın gibi diyor ki işte envanterimizde şey yoktur. Yangın söndürme uçağı helikopteri yoktur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla alım ihalelerini çalışmaya başladık diyor. Almak için çalışmalara, hazırlıklara başladık diyor.
Ne zaman diyor bunu işte?
Yangınlar cayır cayır, ormanlar cayır cayır yanarken.
Yani orada müdahale etmediğinde de büyüdü işte.
Tabii, yangın bölgesinden yapıyor bu açıklamayı. Yangın bölgesine gitmiş, stand kurmuşlar, kürsü kurmuşlar, acayip konuşuyor medyaya. Ya. Arkada da yangın var. Arkası cayır cayır yanıyor orada diyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla alma çalışmalarına başladık.
Bir de eleştirmeyi diyor. De siyaset diyorlar. Bu şeyde siyaset yapıyorsun diyorlar.
Tabii.
Tabii ki eleştirileceksin ya.
Siyaset yapma.
Yani şu anda 8. güne girdik hala yangın devam ediyor. Herhalde eleştirileceksin yani. Böyle bir lüksün yok yani.
Demek ki Cumhurbaşkanımız talimat vermese buradan ne çıkıyor? Talimat vermese kimse işini yapmayacak. Seyredecekler, bakacaklar öyle. Yani savcı bile soruşturma açmayacak. Ya bu ormanların nedeni arasında acaba kasıt, ondan sabotaj. Sonra sabotaj, kundaklama var mı? Demek ki nedenini bile soruşturmayacak savcı. Yani işini yapacak bakanın açıklamasına bakılırsa. Demek ki Orman Bakanı, ya burası yangın ülkesi, bir de her sene yangın mevsiminden geçiyoruz. Ya ben uçak alayım falan demeyecek. İşini yapmayacak yani. Cumhurbaşkanının talimatını bekliyor. Gelmezse talimat gene uçak yangın söndürme uçağı alma çalışmalarını başlatmayacak. Ya söylenir mi böyle bir şey? Ya talimatsız iş yapmayacak mısınız siz?
Türk Hava Kurumu bir de Türk Hava Kurumu'nunla ilgili tartışmaya çevirdiler olayı. Türk Hava Kurumu'nun diyor külüstür, onlar kullanılmaz halde. Yani bu bilgi bize şu anda ihtiyacımız olan bilgi bu değil ki. Türk Hava Kurumu'yla öyle bir şeyiniz varsa sen ona kendin çözümünü bulacaksın. Türk Hava Kurumu'nun kötü olması senin yangın uçağı sahibi olmadığın gerçeğini değiştirmiyor.
Türk Hava Kurumu ile ilgili tartışma da tıpkı Cumhurbaşkanı'nın deprem, sel, ondan sonra salgın, yangın demeden her felaket, afet durumunda ve bölgesinde vatandaşa ısrarla çay atması gibi bu Türk Hava Kurumu ile didişme, çekişme de iktidarın bu işine girdiği sürtüşme de yakın tarihin, dönemin gizlemi çözülememiş olaylarından birisi. Nedir bunun sırrı?
Evet.
Ya Cumhurbaşkanı niye çay atıyor? İnsanlar bunu anlamıyorlar. Niye? Bir de ya nedir bu Türk Hava Kurumu takıntısı? Ya orada 5 tane uçak var.
Duruyorlar orada.
Hırvatistan'dan gelen modelini kullanıyorsun, kaldırıyorsun, yardım istiyorsun, hepsi geliyor, aynı. Uçuyor. Peki ya buna geçen sene Türk Hava Kurumu'na kayyum atanan başkan 150 bin dolarla bunları uçururuz diyor. 150 bin dolarlık bakımla. Şimdi de 4 milyon dolar diyor. Tamam 150'den 4 milyona nasıl yükseldi? Ay koy onu bir kenara de ki 4 milyon dolar. Ya 4 milyon dolarla orada uçuracağım 5 tane uçak varsa niye uçurmuyorsun bunları? Ya bu sorunun cevabı yok. Bunun evet. Sırrı ne bunun? Sebebi, hikmeti ne bunun? Evet. Türk Hava Kurumu
Başkanın bu ben ne alakası var bana niye bu soruları soruyorsunuz ben sadece kayyumum havasının sebebi ne o da çok tuhaf değil mi?
Tabii.
İyi akşamlar diyor telefonu kapatıyor falan.
Yani sadece gayrimenkullerini elden çıkarmaya mı geldin Türk Hava Kurumu'na? Ya Türk Hava Kurumu'nun o zaman ona bakmak lazım. Ne var ne malı mülkü var Türk Hava Kurumu'nun? Yani burası belli ki halka açılmak istenmiş. Ya kayyum Boğaziçi'nin halka açılması gibi tırnak içerisinde söylüyorum halka açmayı. Yani ele geçirme, el koyma, çökme operasyonlarının hepsine halka açma deniyor. Sezgin Baran Korkmaz bile Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mi mütevelliye girmiş?
Evet, evet, evet.
Şimdi çökme iyi bir çökücü o. Yani son dönemlerde bizim tanık
boş
olduğumuz
yere girmez.
En büyük çökücü. Neyin kokusunu aldı da yani orada çökecek ne gördü de oraya yöneldi, oralara sızdı. Ona bakmak lazım. Demek yani orada Türk Hava Kurumu'nun tırnak içinde halka açılmasını gerektiren bir mal mülk mü var?
Evet.
Ona araştırmak lazım. Başka türlü cevap bulamıyorsun. Kayyum Başkan Türk Hava Kurumu'na eğer uçaklarıyla, yangın söndürme uçaklarıyla ilgilenmek için gelmediyse ne için gelmiş olabilir? Bu sorunun bir cevabı olmalı. Bu da bir gizem yani, çözülemiyor. Gerçi bir cevap buldum da ben otobüs üstünden çay atmaya.
Nasıl bir cevap? Herkes ya, bunu merakla bekliyor. Bir de danışmanlar suçlanıyor. Sanırım da bitti ucundan. Şu anda değil ama bir açıklayabilirsin en azından. Danışmanlar mı bunu suçlu?
Bir şey söyleyeyim. Bu ya, tahminim, tanıdığım için bu çay atma işini çok parlak, iyi fikir olarak gören ve destekleyen iktidar muhitinden kimse yok. Danışman yok yani Cumhurbaşkanlığından filan. Yani tanıdıklarımdan bunu destekleyen, çok iyi fikir diyen yok. Konuşmadıklarım var filan ama herkesin aşağı yukarı ne düşündüğünü, nasıl bakacağını tahmin edebiliyorum. Ben hiçbirisinin bu iyi fikir, çok güzel oluyor, şahane efendim, bir değil iki atalım filan diyeceğini zannetmiyorum.
Orada anonsçu bile fark ettiysen bunu yapıyor muyuz şeklinde anonslu bir duraklıyor yani.
Ya oraya gelince A Haber öyle de haberler çıktı. A Haber kesti, yayından çıkıyor. Anadolu Ajansı bilmem ne yayından
vermedi.
Çıkıyor.
Anadolu yani. Ajansı da vermedi onu.
Tabii onlar bile yayından çıkıyorlar oraya gelince. Dolayısıyla bunu ısrarla atma fikri Cumhurbaşkanı'nın gibi görünüyor. Yani bu irade-i şahanenin şeyi, bu eseri. Peki niye? Ya buna cevap bulamıyor insanlar. Deniz Ülke Arıboğan Hoca bile Twitter'dan yazıyordu. Ya belki daha az sinir bozucu olacak, sebebini bilsek. Çünkü sinir bozucu yani. Bir kere sevimsiz, antipatik zaten atmak.
Atmak çok
hele
sevimsiz.
Hele felaket zedeye, yangın zedeye, afet bölgesinde bunu yapmak. Yani çok uygunsuz yani ama gene de yapılıyor. Evet. Bir sebebi olmalı yani, onu bilsek belki bu kadar sinir bozucu olmayacak diyordu Deniz Hoca. Ben de yardımcı olmak için bir şeyimi yazdım. Yani bir tahminimi yazdım. Olsa olsa şudur diye. Otobüs firmaları eskiden seyahat için çok yaygın kullanılırdı. Hala da kullanılıyor ama eskiden neredeyse ana seyahat aracı, yurt dışı seyahat aracı otobüs firmalarıydı. Onlar arasında da bir rekabet vardı. Müşteri çekmek için, yolcu çekmek için çayları ikram ederlerdi mola yerlerinde. Çaylar şirketten anonsuyla. Çaylar şirketten anonsu geçen yolcusuna çay ikram eden molalarda otobüs firmaları daha tercih edilirdi, ikramsever diye. Şimdi otobüs var, otobüsün üstünden çay atılıyor. Acaba subliminal mesaj, Deniz Hoca soruyor, subliminal mesaj da. Acaba subliminal mesaj yani seçmene ya çaylar Cumhurbaşkanı'ndan mesajı mı vermek? Hem de otobüs filan yani o algıyla da şey yaparak. Başka bir izah bulamadım ama o zaman da şöyle bir durum var. Peki seçmen bunu ikramseverlik kabul edip siyasi tercihini bu ikramı yapan partiden yana ve Cumhurbaşkanı'ndan yana kullanıyor mu? 2019 seçimleri yaşandı en son. Ankara ve İstanbul'u kaybetti AK Parti ve Cumhurbaşkanı bütün gövdesiyle kampanyaların içindeydi.
Çay dağıtmıştı o zamanlar değil mi?
Çay da her türlü ikram. Hatta Sedat Peker'in kahvelerini de dağıtmış AK Parti İstanbul'da. Kendisi söyledi ya, kahve de dağıtmışlar. Belki hatırı olur diye yani, bir acı kahvenin.
Hani o bile bir mantık, hani kapıyı çalıp vermek bile bir manası var ama tepeden atmak.
Şimdi ne dedi 2019 Ankara İstanbul seçim yenilgisinden sonra Cumhurbaşkanı AK Parti teşkilatlarına? Yediriyorsun, içiriyorsun, giydiriyorsun, bakıyorsun gene de oyunu sana vermiyor. Demek ki bu yedirme, içirme, giydirme anlayışıyla yapılıyor. Yani Kemal Tahir'in Kerim Devlet kavramını da kullandım ben o zaman. Kerim Devleti ihya etmek istiyor. Kemal Tahir Kerim Devleti Osmanlı'ya yakıştırıyor. Osmanlı Kerim Devleti diyor. Ekonomik, iktisadi sistemi için de ihaşeci derler biliyorsun. Yani halkına ucuzdan yediren, içiren
potlaç
devlet.
Evet. Potlaç diye de bir şey var. Eski Türk hanlarında olan, kendi malını mülkünü bir gün yağmalatıyor.
Çadırını yağmalatıyor. Osmanlı'da da var, o çanak yağması deniyor ona biliyorsun. Halka da yapıyorlar onu, Sultanahmet Meydanı'nda o zaman at meydanı olduğu zaman. Bir de Yeniçerilere de şeyde, sarayın içinde Topkapı'da yağma şöyle oluyor, çanak yağması. Şeyler diziliyor, çanaklar içinde etli pilav çoğunlukla işte diziliyor. Sonra komut veriliyor, bir işaretle saldırı başlıyor. Yeniçerilere yapıldığında sarayda işte Yeniçeriler komut verilir verilmez saldırıya geçiyorlar. Çanaktaki yemeği yağmalıyorlar. Halk da işte meydanda yapıldığı zaman, halka bir şenlik olarak yapıldığı zaman ve günlerce sürüyormuş. Şimdi bu bir güç gösterisi. bu büyük bir iştahla ve iştiyakla, motivasyonla çanaklara saldırmak da bağlılık göstergesi. Hmm. Yani ben sana senin lütfuna koşuyorum diyor. Hmm. İhsanına koşuyorum. Kayra o, senin kayrağına koşuyorum diyor. Hmm. Attığın bir paket çaya muhtacım. O işte veli nimetimsin diyor yani. Ben onu öper başımın üstüne koyarım. Yani çanak koy oraya, yağmalarım yalarım onu diyor yani. Bu çanak yağmasının, bu potlaş dediğin Orta Asya'dan beri gelen törenin, geleneğin mantığı bu. Güç sahibi, han, hakan, hükümdar, sultan.
İhsan ediyor.
Sultan ihsanda bulunuyor. Kayra dağıtıyor. İhsanda bulunuyor. Bu ihsana kayıtsız kalmak hakaret, evet, saygısızlık. Ya yani mesela işaret geliyor. Yeniçerilerin hepsi büyük bir hızla çağırıyor. Takla atarak saldıran en büyük ödüle layık yani. O en sadık, o en bağlı, o bağlılık göstergesi. Bir de düşün yani, burun kıvırıp ben şimdi bir çanak şey için, pilav için bir bunlar itişip kakışa mı gireceğim? Birbirimizi mi ezeceğiz filan? Ulan ayıp değil mi diye. Bir de daha şey davranan, köz davranan, ağırdan alan birisini düşün. O cezaya müstahak. O saygısızlık yani. İhsana kayıtsız kalınır mı? Lütfa kayıtsız kalınır mı? Şimdi kerim devlet böyle bir şey. Halkına yedirir içirir. Lütufta, ihsanda bulunur. Halk da bağlılık ve sadakat de bunu geri öder. Kerim devlet. Yalnız şöyle bir sorun var. Bu kerim devleti Osmanlı'ya yakıştıran Kemal Tahir'in babası Abdülhamid'in, Sultan Abdülhamid'in yaverlerinden. Hı hı. Abdülhamid döneminde iyi bir hayat yaşıyorlar. Sonrasında hayatları tabii kötüleşiyor. Yani çok zorluklar çekiyorlar vesaire. Onun için onun imajında işte Osmanlı kerim devlet. Çünkü hı hı. aile hep şey ikram görmüş. Hı hı. Ama bir, acaba halkın umumu için, geneli için öyle miydi? O dönemde çok tartışılır. Yani kerim devlet, kimler için kerim devletti Osmanlı? Bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat burada da sanki bir kerim devleti ihya gayretinin içine girmiş gibi hmm. Cumhurbaşkanı. Onun için ikramda bulunuyor yani. Akşener'in, İyi Parti lideri Akşener'in söylediği şeye geliyor o zaman da. Yani kerim devlet bir gösterişten ibaret olmamalı. Şimdi fukaranın gösteriş düşkünlüğünü anlatan bir deyim var. Akşener onu kullanmıştı. Ayasofya'da dilenir, Sultanahmet de sadaka verir diye. Şimdi yani böyle de olmamalı. Yani her felakette sel, yangın, deprem, salgın.
İban.
Halktan yardım istemez kerim devlet. O zaman millet kerim oluyor. Kerim millet bu. Kerim devlet. Hava atmaya gelince kerim devlet, tafraya gelince kerim devlet, tafra satmaya gelince, fakat icraata gelince halka pamuk eller cebe, kerim millete müracaat ediyor.
Sadece halka pamuk eller cebe değil, ben şunu özellikle göstermek istiyorum. Bugün Hürriyet'in manşeti, başka gazetelerde de var böyle bir şey. Kurtuluş Savaşı gibi diyor. Diyor ki bir yanda ormancılar, itfaiyeciler, asker, polis, diğer yanda emekliler, ev kadınları, esnaf, iş yerinin izni alan çalışanlar, tatilciler ve köylüler, hepsi aynı cephede canla başla alevlere karşı mücadele veriyor diyor. Şimdi çok gerçekten güzel şey görüntüler var. İnsanlar işte pet şişelerle yangın söndürmeye çalışıyorlar. İşte şeylerle buz kovaları falan döküyorlar falan insanların içinde. Ama bu övünecek bir şey değil. Değil mi? Yani yangın ev kadınlarının, emeklilerin, esnafların söndürebileceği bir şey değil. Köylülerin işi değil ya. Bu. Bu iş devletin işi. Bak şurada onların bin tane şeyle söndürmeye çalıştığı şeyi işte o itfaiyeyle, uçakla bilmem neyle hemen söndürebiliyor. O yüzden bu böyle, bundan da bir hamaset çıkarmak. Yani bu hikayede bir şey eksik, tek devlet yok. Yani bunu öyle verirsen dersin ki hani devlet ortada yok bir sürü yerde. Yetersiz kaldı. Yani devlet yok demeyelim. Yani var yani. Devletin olduğu bir sürü şey de var. Bir sürü yangında söndürülüyor. Fakat yetersiz. Organize
bu fotoğrafta değil. Yok. Yani devlet var yangın söndürmede de.
Evet, burada yok. Yani. Burada o zaman bunu övebilirsin. Dersin ki insanlar kendi sivil inisiyatifleriyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama onu demiyorsun, diyemiyorsun. Onu diyecek cesaretin yok. Buradan hamaset çıkarma ama. Yani böyle vatan, millet, herkes bir araya geldi. Birlik şuuru falan, hamaset çıkarma. Çünkü yangın öyle bir şey değil yani. Yani insanların karşısında çaresiz kalacağı bir şey.
Ya onu
bin kişi olsa yangını söndüremez yani. Nedir? Herkes su dökse öyle bir şey değil yani. Ya
pet şişeyle, sürahiyle su dökerek yangın mı söner? Orman yangını yani. Biliyorsun madem hani yangını söndüremiyoruz, belki hakkımızda hayırlısı budur. Öyle düşünelim diyenler de var. Görüldü. Yani şerden hayır çıkmaz mı? Çıkar. Yani belki hakkımız, yangınların söndürülememiş olması hakkımızda daha hayırlı olabilir diyen görmedik mi?
Gördük mü? Ben kaçırdım onu.
Antalya gün doğmuş AK Partili belediye başkanı Özener. Özener miydi? Özener'di galiba soy ismi. Evet. Ne dedi?
Keşke evin yanmış olsun diyeceksiniz.
Öyle TOKİ krediyle, 20 yıl krediyle burada ev yapıp satacak. Öyle güzel evler ki bunlar. Evi yanmayan bile keşke benim de evim yansaydı diyecek dedi. Yani ya belki yangınların söndürülememiş olması hakkımızda daha hayırlı. Hatta yangında evi yananlar şanslı olacak. Yani onlar sevinecekler. Günün sonunda üzülmeyecekler. Yani şerden hayır çıkacak. Yani söndürülemeyen yangına milleti sevindirmeye çalışıyorlar. Yani. Ya belki söndürülememesi hakkımızda daha hayırlıdır diye. Bunu da
her
gördük.
Her şeyden bu kulaklar hayır, her bunu şeyden şükür.
Bu kulaklar yani. Bunu da duydu. Her türlü. Lazım. Bütün tuşlara basıyorlar dedik ya. Yani ona ikna olmadın, buna ikna olmadın, şuna ikna olmadın.
Yandı bittiyse de üzülme.
Ya üzülme.
Yine mutlu olacak şeyler var. Propaganda devam ediyor. Bitmiyor propaganda.
Belki evinin yanması senin hakkında daha hayırlıdır.
Şey gibi vapurdaki tabii. Şey satıcısı gibi. Tabii. Yani o yetmedi, bu yetmedi.
Abime
yandı, üzülme. O da var.
Ne vereyim abime?
Şimdi bu şeyi konuşalım biraz da. Bu yangınlar daha çok konuşulacak ama.
Bu oraya geçmeden önce şeyi tamam. De şu son olarak teşekkürler yabancı diye sen yazdın bugün onu. Ya bir de bu yurt dışından yardım istemek bize aciz gösteriyor. Yani yardım çağrısı yapmak bize aciz gösteriyor tepkileri var. Biliyorsun iktidar yani yardım çağrısı yapanlara ülkenizi aciz gösteriyorsunuz ve istilaya çağırıyorsunuz evet, yabancı güçleri evet. Diye suçlama yönelttiler.
Bu neyin provası?
Evet. Yani sonuçta Türkiye dışarıdan yardım istedi mi istedi? Yani evet. Rusya, Ukrayna, İran, en son Avrupa Birliği, Hırvatistan, İspanya uçakları geldi mi geldi?
Cumhurbaşkanı teşekkür etti uzun bir süre.
Teşekkür etti mi etti. Bu Türkiye'yi aciz göstermiyor. Eğer öyleyse ki öyle bir şey değil de yani bu durumlarda yardım istemek bir aciziyet tartışmasının konusu olacak şeyler değil ama biz de geçmişte yardım ettik, yardıma gittiğimiz oldu, yardım aldığımız oldu ama neticede yardım istemek Türkiye'yi aciz ve gösteriyor, küçük düşürtüyor, küçültücü. Pardon yardım çağrısı yapmak ama istemek, o yardımı almak aciz göstermiyor, küçültücü değil, aşağılamıyor filan, aşağılayıcı değil. Gururumuza yediriyoruz onu. Bu işin bir veçesi, bir de geçmişte, sen şimdi onu çıkardın, büyük bir ikiyüzlülük var ortada. Geçmişte dışarıdan yardıma gelenlere döne döne teşekkür edenler, bugün dışarıdan yardım çağrısı, dışarıya yardım çağrısı yapılmasını istila çağrısı gibi sunuyorlar. Ve bunu bunun Türkiye'yi aciz gösterdiğini, aşağılattığını filan söylüyorlar. Kim onlar? Teşekkürler yabancı diye manşet atan gazete hangi gazeteydi?
Yeni Şafak.
Şimdi ne diyor peki? Ne zaman attı o manşeti?
Ha, anlatayım. 99.
Tabii canım ya biraz seni konuşturmaya çalışıyorum. Sonra hep sen konuşuyorsun ben diyorlar. Seni konuşturmaya çalışıyorum. Senin yazın bu. Evet. Teşekkürler yabancı. Yıldıray Oğur'un bugünkü yazısı. Evet.
99 depreminden sonra tabii. 99'da devlet yıkılınca yani sadece şehirler değil devlet de çöktü. Sivil toplum örgütleri bir anda ortaya çıktı. Kendi kendine organize olan vatandaşlar, sivil toplum örgütleri. Bir de yabancı yardımlar, yurt dışından yardımlar gelmeye başladı.
Dünyanın her yerinden.
Dünyanın her yerinden. Amerika,
Japonya'ya
kadar. Japonya, Rusya, İsrail, Avusturya, Almanya, çok büyük ekipler, İtalya. Kurtarma faaliyeti yoktu yani. Kurtarma operasyonları Türkiye'de organize değildi. O sırada ama bir takım işte doktorlar geliyor, işte yardım hastaneler gönderiliyor, kan bağışları yapılıyor, kiliselerde para toplanıyor. Yunanistan'da büyük bir kampanya yapılmıştı o zamanlar, para toplanıyor. O dönemin başbakan şey var orada, koalisyon hükümeti, DSP, ANAP, MHP koalisyonu. O dönemin şimdi rahmetli oldu, Sağlık Bakanı
Osman Durmuş.
Başbakanın kriz masasında gelen bazı yardımları geri çevirdiği. Buna ihtiyacımız yok, şuna ihtiyaç yok. Amerika'dan hastane geliyor mesela. Hasta yok ki ne, onları hasta mı göndereceğiz diyor. İşte Yunanistan'la Ermenistan'dan gelen doktorları ters şey yapıyor. Hatta şöyle bir şey söylüyor işte İtalya'dan diyor doktorlar var diyor. Şimdi bunlara tuvalet beğenmiyor, banyo arıyor. Bizimkiler öyle değil diyor yani her yerde. Denizde bile yapıyor falan diye böyle şey açıklamalar yapıyor. Hı. Tuhaf açıklamalar yapıyor. Bu kriz masasında olan şey de bir dışişleri mensubu. Böyle bir şey oluyor Türkiye'de. Yani şu anda hani bu depremden birkaç gün sonra olan şeyler bunlar. Böyle ideolojik nedenler reddediliyor diye. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir Hürriyet gazetesi sızdı. Hürriyet de bunu manşet yapıyor. Böyle bir şey oluyor şu anda diye. Ortalık birbirine giriyor. Yani böyle nasıl olur yani bu kadar muhtaçken her şey Türkiye şu anda.
Bir yani enkaz kaldıramıyoruz. Can var altında. Evet, sen
yani
ne yapıyorsun?
Enkaz dedi, binlerce enkaz var. Yani
gururun bir için ölme, ölüme terk ediyorsun yani
öyle
gurur
bir deprem
yaparak.
Deprem yaşayan her ülke buna başvurur yani. Yapacak bir şey yok orada. Onun üzerine Osman Durmuş tabii Ecevit bir kızıyor Osman Durmuş'a başbakanlıkta. O dönem Yeni Şafak gazetesi çok güzel bir başlık atıyor. Çok güzel yani o şeyde teşekkürler yabancı diye bir başlıkla çıkıyor. Diyor ki işte siz hani uzaklardan geldiniz. İşte bize yardıma getirdiniz. Hani biz misafirperver insanlarız. Çok işte böyle çok güzel bir yazıyla çıkıyor. Bir de altında ikinci bir başlık. Bakanımızın kusuruna bakmayın. Siz diyor geldiniz gördünüz biz hani iyi insanlarız. Misafirperver insanlarız. Böyle insanlar var içimizde.
Allah razı olsun. İyi ki geldiniz.
Sakın alınmayın. Yani öyle bir takım ideolojik önyargıları olan insanlar da var aramızda ama bunu şey olarak sakın gücenmeyin bu durumdan. Biz sizden çok şeyiz, razıyız gibi. Şimdi özetleyemedim.
Güle güle dön ülkene, sana minnettarız yabancı. Evet, diye biten bir yazıdan söz ediyorsun.
O zamanın psikolojisi de çok uygun yani. İnsanlar gerçekten de bir sürü insanı bu yabancı gruplar kurtardı. Yani İsrailliler, Avusturyalılar, Amerika öyle bir ayrım da yoktu yani o zamanlar. Koreliler aylarca burada hastane açtılar. Japonlar hatta burada vefat edenler oldu. Adına hastaneler açıldı falan. Müthiş bir destek gördü Türkiye o zamanlar. Yani
aynı Yeni Şafak şimdi ne diyor? O manşeti atan Yeni Şafak.
Işte dışarıdan yardım gelene organize olaylar bunlar. Neyin provası yapılıyor? Günlerdir bunu manşet yapıyor. Evet. Ya bu insanlar, bunu yapan insanlar gerçek insanlar işte Instagram'da sanatçılar falan yapıyor bunu. Yani sonradan birileri Twitter'da bunu çoğaltmak için belki troll şeyler, operasyonlar falan yapmış olabilir. Ama bizim gözümüzün önünde yapıyor bunu. Çünkü çaresiz hissediyor insanlar. Çünkü ya, bir sürü yer yanıyor. Tabii. Uçak yok. Bizim hükümetimiz de bunu bir gurur meselesi yaptığı ortaya çıkıyor. Almıyor yani destek istemiyor yurt dışından. Yani senin 80 tane noktan yanarken dünyanın hiçbir ülkesinin filosu buna yetmez ki. İstersen 50 tane uçağın olsa yine yetersiz yani. Tabii ki isteyeceksin yani. Yunanistan'da olduğunda Yunanistan'ı Türkiye'ye göndermişti. Gayet doğal bir şey insanların bu çağrıyı yapması. Bunu böyle bir neredeyse mandacılığa çevirdiler.
Ya geçmişte kendisi bu çağrıyı yapmış. Minnettarız sana, güle güle dön diye manşetler atmış. Teşekkürler yabancı diye manşet atmış gazete. Şimdi yurt dışına yardım çağrısı yapmayı istila çağrısı olarak, dış güçlere istila daveti olarak yorumluyor ve suçluyor.
Evet. Çok acayip. Influencerlar bile suçlanıyor.
Yani nasıl diyor. Hiç utanma kalmadı Beni Adem'de ya.
Hem şimdi, utanma kalmadı hem de bu bir sürü aşıldığını düşündüğümüz şey de aslında aşılmamış demek yani. Böyle dünya algısı falan başka bir yere.
Pragmatizm bu ya. Bu dünya algısı falan değil. Yarın tekrar işler terse dönsün.
Tekrar yani aynı şeyi görürsün. Olur.
Teşekkürler yabancı. Avrupa Birliği, Amerika, dünya ile demokratik dayanışma. Demokrasi evrenseldir kardeşim. İnsan hakları egemenlik konusu değildir. Ülkelerin iç işleri değildir. İnsan hakları...
AK Parti kapatma davasında da CHP'liler böyle diyordu hatırlarsın.
Tabii canım. Ya destek roller değişti.
Destek veriyorlar Türkiye'ye şey yapıyorlardı. Bunu niye yapıyorsunuz diyorlardı. Niye iç işlerimize karışıyorsunuz diyorlardı.
AK Parti iktidara geldikten uzun bir süre sonra da 2010'lara kadar Türkiye'de demokrasi insan hakları standartlarındaki, hak özgürlük standartlarındaki kötüleşmeleri dünyaya şikayet ederdi. Dünyayla demokratik dayanışma sağlayarak bu içeride vesayet güçlerine, yasakçılara karşı mücadele verirdi. Kapatma davası da 2008'deki, onda da eğer dış destek olmasaydı, Avrupa Birliği'nden, Batı demokrasilerinden aldığımız dış destekle dayanışma olmasaydı kapatırlardı. O zamanlar AK Parti ülkesini dışarıya kötülemekle, şikayet etmekle suçlanıyordu. Suçlayan CHP ve ulusalcılardı. Şimdi iş terse değişti. Şimdi insan hakları, hak özgürlük standartlarındaki kötüleşmeleri, demokrasi standartlarındaki kötüleşmeleri, antidemokratik uygulamaları muhalefet şikayet ediyor. Şikayet edince ülkesini karalıyor, yabancılara kötülüyor, dünyaya şikayet ediyor deniyor. Evet. Diyenler bunu yaparak bugüne gelmiş. Bunu yapmasalar bugünleri görmeyecek olanlar.
Ben hatırlıyorum.
Nasıl bir şey bu?
Şey, New York Times'ın Türkiye muhabiri her gün işte Cumhuriyet Gazetesi'nin Oda TV'de yandaş, işte Yeşil Kuşak Projesi'nin parçası, AKP'li falan diye suçlanıyordu. Yani kadının en büyük şikayeti buydu Türkiye ile ilgili. Tabii. Böyle suçlanmaktı. Çünkü eleştiren haberler yapıyordu. İktidarı şey yapan, koruyan haberler yapıyordu. Maalesef. Şimdi şu Afgan göçmenlerle ilgili ilginç bir tartışma var. Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki tweetleri ile bu ortaya çıktı aslında. Biraz daha alevlendi. Bir konuşuluyordu bir kenarda köşede ama onu destekleyen de bir Amerika'dan, Amerikan dışişlerinden bir Amerika'nın yeni mülteci planı açıklaması geldi. Bu resmi bir şey. Amerika, Afganistan'da Amerikan bağlantılı kurumlarla çalışmış 50 bin insana mülteci statüsü verebileceğini duyurdu. Ve üçüncü ülkelerden, hani Afganistan'dan olmuyorsa üçüncü ülkelerden başvuru yapılmasını istiyor. Bunu resmen açıkladılar bu şeyi. Deniyor ki bu Erdoğan'la Biden arasındaki görüşmede planlanmış bir şey bu. Konuşulmuş bir şey bu. Bu Afgan mültecilerin Türkiye'ye doğru akışı da bununla ilgili. Yani buraya geliyorlar ve bu Amerika'nın bu imkanına yararlanmak için üçüncü ülke olarak Türkiye'den başvuracaklar.
Amerika Afganistan'dan çekilirken, orayı tekrar Taliban'a devrederken, bırakırken kendisiyle çalışan Afganlıları da Taliban'dan kurtarmak için
hedef olacaklar çünkü.
Bir operasyonla dışarı çıkarıyor. Şeye, tahliye operasyonu bu. İran üstünden Türkiye'ye gelenler de bununla ilgili.
Evet.
Sonucu çıkıyor, öyle mi?
İddia bu. Bilmiyoruz İddia bu. Yani bunu. Tamam. Yani Amerika'nın tabii Amerika'dan çıkarken orada işbirliği, çünkü kaç yıldır Amerika orada? 10 yıldır orada. Binlerce insanla iş tutmuş olma ihtimali var. Bürokratik konumlara gelmiş olma ihtimali var.
10 yıldan daha fazladır orada.
İşte 2001 işgalinden beri orada. 10 yıl oldu.
2021'deyiz.
2001 20 yıl oldu. Matematiğim yine çöktü burada.
Ya ısrarla.
Evet 20 yıl. Aynen. 20 yıldır orada Amerika.
20 yıldır orada. 20 yıldır orada.
Şimdi orada binlerce insanla iş tuttular. İş birliği yaptı onlarla. Ne bileyim tercüman olarak yaptı. İhbarcı olarak yaptı. Muhbir olarak yaptı. Hı. İşte kamu görevlerinde yaptı, üstlerde çalışarak yaptı. Binlerce insan olması lazım yani. Ve bunlar doğrudan vatan hainliğiyle suçlanabilir. Evet. Taliban iktidarında. 50 bin kişiye verecekler. Tabii bu 50 bin kişinin herhalde 150 bin kişi de bu 50 binin içine gireceğini düşünüyordur. Değil mi? Yani bu sayı çok daha fazla olabilir.
Tabii.
Bu göçlerin bununla ilgili olabileceği söyleniyor. Ve bu Kılıçdaroğlu bunu iddia ediyor.
Bu konuda...
Bu da yani çok şey...
NATO marjında Biden'la yaptıkları görüşmede Erdoğan-Biden arasında bu konuda bir mutabakat anlaşma sağlandığını öne sürüyor Kılıçdaroğlu.
Şimdi Afgan göçlülerinde de şöyle bir mesele var. Bu yazılıyor. Günlerdir görüntüleniyor. Gazeteciler bunu görüntülüyor. Fakat sınırdan geçişler devam ediyor bir şekilde. Hala daha. Bu da insanlar diyor ki o zaman buna izin veriliyor. Çünkü...
İçişleri Bakanı savundu. Bunlar bizim insanımız, kardeşlerimiz. Evet. Bunlar savunmadı mı yani?
Evet.
Bunlara yani kafamızı...
Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Afganistan'la Türkiye ilişkileri, Cumhuriyeti dönemi, Atatürk'le ilişkiler falan diye. Şöyle rakamlar var mesela. Sınırdan kaçakçılık yaparak geçen işte 70 kişi son 10 yılda öldürülmüş. Sınırda kaçakçılık yaptığı için. Fakat burada onlarca, hatta böyle bayağı şey kalabalıklar halinde, kafile halinde girişler oluyor. Bunun izin olmadan olmayacağı düşünülüyor. Böyle bir görüş var. En azından kamerayla şimdi biraz durdurulmuş gibi haberler de var ama çünkü çok dikkat çekti bu.
Yavaşlatılmıştır belki.
Çünkü öyle bir görüntüler var ki bayağı böyle dağların arkasından kafileler halinde kalabalıklar geliyor ve giriyorlar.
Dalga dalga. Yani evet. Bir tahliye operasyonu görüntüsü var yani.
Evet, evet.
Zaten baktığında böyle münferit tek tük üçer beşer kişilik gruplar gelmiyor. Değil yani. Bir kitlesel tahliye operasyonu var.
Organize olduğu kesin zaten. Evet, yani kaçakçılarsa da bile büyük bir organizasyon bu.
Şimdi dolayısıyla o zaman şey ciddiyet kazanıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ciddiyet kazanıyor. Zaten Amerikan dışişlerinin senin ilk başta dayanak olarak gösterdiğin açıklaması üzerine verilmeyen tepkiler Kılıçdaroğlu'nun tweetinden sonra verildi.
Evet, o da çok ilginç.
Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bu kabul edilemez. Türkiye üçüncü ülkelerin geçiş üssü değildir filan gibi.
Evet.
Sonra işte Cumhurbaşkanlığından bugün Türkiye başka ülkelerin Amerika'nın bekleme salonu değildir diye bir açıklama yapıldı.
Numan Kurtulmuş yaptı şimdi.
Ne diyor Numan Kurtulmuş?
O da aynı bunu söylüyor. Bekleme salonu değildir diyor. Evet.
Yani Türkiye bir geçiş istasyonu filan değil Amerika'nın, tepkileri ancak Kılıçdaroğlu'ndan sonra verildi. Peki ama bu tutarsızlık ne olacak? Şimdi uygulama bu. Ondan sonra Kılıçdaroğlu bunu ifşa etmese, afişe etmese bu tepkiler verilmeyecekti. O vakte kadar verilmedi. Amerikan dışişleri bunu daha önce söyledi. Bu haberler daha önce çıktı. Niye bu sessizlik? Bir Amerika ile bu konuda, yani Afganistan'daki Amerika'ya müzahir kadroların...
Müzahir kelimesi doğru. Evet.
Müzahir kadroların tahliye operasyonuyla ilgili Türkiye'nin bir sözü mü var Amerika'ya? Tamam, benim üstümden tahliye edebilirsin, gelen gelir. Buradan sana geçen geçer, geçmeyen bende kalır. Sen elemelerini burada yaparsın. Ben burada havuzda toplarım, sen burada elersin falan diye bir söz verildiğini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediğinden o çıkıyor. Evet. Bu tuhaf bir şey, açıklığa kavuşturulması gereken bir şey. İki tane tweet'te geçiştirilecek bir şey değil. Ya yani Türkiye gerçekten Amerika'nın bekleme salonu haline getirildiyse uygulamada, bekleme, biz başka ülkelerin bekleme salonu değiliz diye atılacak bir tweet de bu savuşturulamaz, geçiştirilemez.
Yani. Evet, bir de buradaki üçüncü ülkenin İran olmaması mantıklı mı? Çünkü bir İran var arada. Pakistan zaten sorumluları var, orada geçemiyorlar. Orası çünkü Taliban'ın çok güçlü olduğu bir yer. İran'a geçiyorlar. İran'da Amerika'nın böyle üçüncü ülke olarak insanların başvurabileceği bir yer değil. İran'da Amerikan Büyükelçiliği yok. Yani İranlıların konsolosluk işlemleri bile Türkiye'de yapılıyor Amerika ile ilgili. Türkiye kalıyor geri işte. Yani bunun aslında bakıldığı zaman...
Üçüncü ülkeler dediği ya Pakistan, Pakistan'da olabilir, ya Pakistan'dır ya Türkiye'dir yani. Evet. Şimdi Amerika'nın açıklamasında üçüncü ülkeler, Türkiye dahil diyor yalnız. Biz sınır değiliz Afganistan'la. Niye mesela Pakistan bekleme salonu yapılmıyor da? Önce oraya alınıp orada elenmiyor
işte
da.
Pakistan'ın Taliban'ın desteklediği söylüyor ya.
Güvenli hani görmüyorlar
belki. Onlar için güvenilir olmayabilir oradaki gidenler için. Evet. Bu çok ciddi bir iddia. Tabii ki bunun yalanlamalar var ama bunun üzerine düşünmek lazım. Yani sadece burada işte Taliban ilerliyor o yüzden kaçıyor insanlar gibi düşünmemek lazım o zaman bunu. Yani bir de genç insanlar geliyor. O da olabilir yani belki yani oralarda Amerikan askerleriyle bir onların polis gücü bir şey olarak kullanılmış insanlar da olabilir.
ABD'nin ABD ile birlikte görev yapan Amerikan askerleriyle birlikte görev yapan Afganistan hükümet birliklerinin askerleri olduğu iddiası da var zaten.
Evet.
Yani dediğin o gençliği açıklayan kısım o. Hı. Onların zaten oradaki yerel hükümetin askerleri ama Amerikan askerleriyle çalışıyorlar. Zaten yerel hükümette bir kukla hükümetiydi. Yani evet. Amerika'nın güdümünde bir hükümetti. Dolayısıyla orada Amerika'ya piyade hizmeti, askerlik hizmeti vermiş kadrolardan, Afganlardan bahsediyoruz. Evet. Yani gençliği bunun, açıklayan da o galiba.
Ben bunun gerçeğini okuruz yani. Amerikan medyasına yazar okuruz. Yani, Türkiye'de tabii, çıkmasa bile Amerikan medyası kesin yazar bunu. Nasıl olduğunu. Burada bitirelim mi?
Kafi herhalde. Senin söyleyeceğin başka bir şey kalmadıysa.
Kalmadı. Evet. Tekrar herkese geçmiş olsun. Özellikle de yangın bölgelerinde yaşayanlara diliyoruz. İnşallah kontrol altına alınır. Bizden bu haftalık bu kadar. Herkese iyi günler.
Hoşça kalın.